Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Periskop izleyicileri, çağırın siz de diğer dostları, yayını paylaş tuşunu kullanarak ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Herkesi çağıralım, konuşalım. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren şeyler yaşandı. Kiminiz gördünüz gece, kiminiz görmediniz. Sabah kalktığınız zaman büyük bir şokla karşıladınız. Hadi canım, Amerika'da mı oldu bütün bunlar dediniz. Evet, Amerika'da oldu. Hadi ya, kongre binası mıydı o? Evet, kongre binasıydı. Önündeki tipler o... Hani şeyden, Tom Brax'tan, teksten fırlamış gibi tipler var çizgi romanlardan. Hepsi gerçek. İnsanlar öldü. Şu dakikaya kadar açıklanan rakamlarla en az 4 kişinin öldüğü söyleniyor. Gözaltında insanlar var. Ama çok tuhaf bir şey. Onu da konuşacağız zaten yayının içinde. Bize, önce en sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim de, tek adam iktidarının bir ülkeyi nereye getirebileceğini bütün dünya gördü dün. Yetkilerin tek kişide toplanmasının, ki Amerika'da bu sistem iki parçalı bir parlamenter demokrasiyle aslında frenlenmiş, bir şekilde dengelenmeye çalışılan bir sistem olarak görülebilir ama... Etkilerinin ne kadar ağır olduğu, sadece Trump reis diye adlandırdığım, hani bir dincinin, dindar demiyorum, ikisi çok farklı şeyler çünkü, dindar bu işi kendiyle, yani Allah'la kul arasındaki işi kendini bir yere konumlayarak yapan insan, öbürü bunu satan, bu değerler üzerinden siyaset üreten, insanları kutuplaştıran, öyle bir tipin dünyayı sürükleyebileceği felaketin fragmanını izledik dün. Hem de öyle pis bir fragman ki izlediğimiz. Bir yanıyla baktığınız zaman insanın midesini kaldırıyor. Öte yanıyla baktığınız zaman sadece korku uyandırıyor insanda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'ın tam göbeğinde, o oraları gören herkes için hani malumudur, tam göbekte bulunan ve her yerden görünebilmesi için tasarlanmış kongre binasının içinde merdivenlerinde insanları görmek, camlarının kırıldığını görmek, o insanların içeri girip kongre üyelerinin odalarını işgal ettiğini, kongre salonuna girdiklerini, ayaklarını uzatarak orada oturduklarını, pervasızca camı çerçeveyi dağıtabildiklerini görmek insanda bir korku uyandırıyor. Ama şundan dolayı değil bakın. İkisini karıştırmamakta fayda var çünkü. Ya bu korkuyoruz başımıza gelirse, başımıza gelirse diye bir şey yok. Bütün dünya faşizmle yüzleştiği zaman ne yapacağını 2. Dünya Savaşı'nda ve onun öncesindeki 15 senede tecrübe etti aslında. İnsanlar biliyor faşizmin nasıl bir yıkım olduğunu, ırkçılığın nasıl bir yıkım olduğunu dünya denedi. Bundan 90 sene önce görmeye başladı. Ve sonuçlarını milyonlarca insanın kaybıyla, bir yandan da sistemin zedelenmesiyle gördü zaten. En basit haliyle deneyimledi, günün moda tabiriyle. O değil, ona karşı mücadele etmenin yöntemi var. Ama buradaki korku, faşizme giden düzlemin nasıl rahat oluşturulabildiği, yani insanların nasıl etkilenebildiği. Bence bunun üzerinde durmak, asıl bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü dün hepinizin dikkatini çeken şey, eminim aynı noktada oldu. Çünkü biz de 3 gündür benzer bir şey yaşıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde öğrenciler ve öğretim üyeleri diyorlar ki biz bu rektörü istemiyoruz. Bunun burayla alakası yok. Bu herif buraya layık değil. Bu herif buraya layık değil. Hani sağda solda çok kıvırıyorlar. Haddi olmayan bir sürü paçoz da insanlara paçoz demeye başlamış. O yüzden doğrudan kullanalım da bu herif buraya layık değil diye yapılıyor bu hikaye. Ama ona rağmen çevik kuvvetinden tut özel harekat timlerine kadar bütün İstanbul'un o bölümü kontrol altına alınmışken dün cam çerçeve indirmesine rağmen, içeride silahlar ateşlenmesine rağmen oradaki polis sayısını gördünüz değil mi? Bu bize ne gösteriyor? Polisin olayları küçümsediğini mi? Hayır. Polisi yönetenlerin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hani burada daha önce konuştuk ya, bazı görevleri ifa eden insanların çıkışları bu yüzden önemli. O insanlara bu yüzden böyle bakmak gerekiyor diye ısrarla söylediğimiz şey. O polisi yönetenler, yani şunu reddedebilecek biri var mı içinizde? Israrla ve iddiayla söylüyorum. Dün Amerika Birleşik Devletleri Kongre Salonu'nun merdivenlerinde, hatta görmedik ama içindeki polislerin sayısı Boğaziçi Üniversitesi'nde dün Sarıyer'i ve Beşiktaş'ı kapatan polislerin sayısından azdı. Aksini iddia edebilecek kimse var mı içinizde? Diyebilirsiniz ki iyi de polis sayısı değil ki burada önemli olan. Doğru. Polis sayısı değil, bakışın ne kadar önemli olduğu, polisi nasıl yönlendirdiğiniz önemli. Siz bir avuç genç öğrenciye elinde taşı olmayan, sopası olmayan, derdi camı çerçeve indirmek olmayan bir avuç öğrenciye binlerce polis ve özel harekatçı yiyorsunuz. Orada herif cam çerçeve indirmeye gelmiş. Silahlı, görünüyor, içeride ateş açılıyor. Ve bütün bunların yaşandığı bilinmesine rağmen orada bir kuvvet yok. Gerekçesini polisin olayları çok hafife alması mı? Yapmayın Allah aşkına ya. Polis olayları hafife alma şansına sahip değil ki. Polisi kim yönlendiriyorsa o kontrol ediyor. Dün acayip bir şey oldu ve bugün tepkileri öyle yerlerden gelmeye başladı ki. Mesela Hilal Kaplan, kendisi biliyorsunuz bir zeka abidesidir aynı zamanda. Ama onun dışında Pelikan yalısının içinden haberler verir. Eşiyle birlikte, kayınbiraderiyle birlikte. Devletin başbakanına darbe düzenler mesela. Onu görevden aldır. Ahmet Davutoğlu örneğinde olduğu gibi. Dün Twitter, Facebook ve Instagram neredeyse eş zamanlı diyebileceğimiz bir uygulamayla bütün bu olayların karşısında hani bir yandan sosyal medya yönetimini de elinden kaptıran, gerçekten bugüne kadar onu bir şekilde iyi kullanıyordu, onu da elinden kaptıran, Donald Trump'tan çok daha önce ortaya çıkıp onunla birlikte konuşan ve 13-14 gün sonra koltuğa oturarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı üstlenecek olan Joe Biden'ın çıkışını sosyal medya hesaplarından bütün dünya gördü. Trump'tan erken davrandı ve Trump'a dedi ki adım at, hemen çık bir ulusal televizyon kanalına ve anayasaya sadakatini göster. Trump bunun üzerine çıktı ve saçma sapan bir şeyler anlatarak işte seçimde oylarımızı yine bizden çaldılar, biz direneceğiz ama evimizde yapacağız falan gibi yalandan bir evinize dönün çağrısı yaptı. Dün bütün dünya biliyor ki olayları tetikleyen o çakal. Ama onunla birlikte bugün yayına da konu ettiğimiz Trump Raising çakalları sadece bir ülkenin çakalları değil. Çünkü bu bir zihniyet. Bu bir insanların ortak bakış açısı, hastalıklı bir bakış açısı. Gerçekten Levent de burada, kendisi de burada. Sevgili Levent'in paylaştığı tweette olduğu gibi, yani onun yazdığı gibi. Bu bir araz birlikteliği. Gerçekten zihinsel anlamda sakat insanlar demokrasiyi de sakatlamak üzere bir araya geliyorlar. Nereden biliyoruz bunu biliyor musunuz? Demin dedim ya Hilal Kaplan mesela. Twitter anında Donald Trump'ın yaptığı konuşmanın paylaşmasına izin verdi. Ama altında bir notla söyledikleri doğruluğu ispatlanmamış hatta yalan olan şeylerdir. Çünkü seçimin çalındığına ilişkin net bir delil yoktur diyerek paylaştı. Sonra da 12 saatlik kısıtlama getirdi. Aynı şeyi hemen Facebook ve Instagram'da yaptı. Hatta bugün içinde muhtemeldir ki çok büyük ihtimalle kapatılacak hesapları, dondurulacak. Neden? Çünkü yalanın yayıldığı yer orası. Hilal Kaplan'ın tepkisi ne oldu biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hesapları donduruluyor. Aynı şey bizde de yapılabilir. Bunun farkına varalım diye bir tweet paylaşmak. Demin söylediğim şeyin, hani Trump Reis'in çakallarının bütün dünyaya nasıl yayıldığının somut göstergesi bu tweet'tir işte. Başka bir şey aramanıza gerek yok. Dün geceden beri yazıp çizenler var mesela. Adını yazmaktan korkan bir sürü ödlek, bir sürü çakal, bir sürü soytarı mesela şunu yazıyorlar. Oradakilerin sen Trump'ın adamları olduğunu mu düşünüyorsun? Ey onlar derin devletin adamları. Çoğu da komünist yönetim istiyor zaten falan. Kendi kendilerine böyle abuk sabuk şey yapıyorlar. Abuk sabuk. Saçma sapan bir şeyler anlatıyorlar. Ve bunun yapılabiliyor olması Türkiye'de de bu tarz bir karşılık buluyor. Şimdi demin biri yazdı geçti gördüm. Bu sansürdür savunulamaz diye. Bu sansür falan değildir. O zaman siz şunu da savunabiliyor musunuz mesela? Sosyal medya üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yaşananlara ilişkin yalan yanlış haberler yapılsa mesela. Denilse ki 3500 kişi öldürüldü, ateş açıldı. Savunacak mısınız bunu? Bu da sansür. Yapılanın hiçbir farkı yok ki. Adam ısrarla aynı şeyi söylüyor. Israrla aynı şeyi söylüyor. Seçimde manipülasyon yapıldığına ilişkin kanaati kendisinin göreve geldiği dönemdekinden daha fazla olamaz. Çünkü kendisinin Rusların bir manipülasyonuyla ortaya geldiğine ilişkin belgeseller, sinema filmleri bin tane şey yapıldı. Bin tane. Ama bütün bunların karşısında çıkartabildiği herhangi bir gerçeklik olmadı. Oysa defalarca sayılan oyların eşliğinde bugün Amerikan demokrasisinin geldiği yer burası. Olayların nasıl başladığını izleyebildiniz mi? Çok ufak bir kıvılcımla, ama o çok ufak kıvılcıma ihtiyaç vardı zaten. Kalanını Trump zaten oluşturmuştu, zaten hazırdı o. İnsanları sürekli tahrik ederek, dışarı çıkartarak, %50'sini evde zor tuttuğunu söyleyerek ısrarla, insanların silahlanmasının önünün yasal olarak açıldığını da gören insanlar, yasal olarak açıldığını da gören insanlar bunda bir beis bulmadılar. Devam ettiler. Ve dün açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda şu anda 13 gün sonra gidecek ama önemli değil. Hali hazırda başkanı olan kişi Donald Trump halkı resmen kongre binasını işgale çağırdı zaten. Açıkça söyledi adam bunu. Kongre binasına gidin dedi. Sonra yalandan evlerinize dönün çağrısı yaptı. Ve bakın bakışın sakatlığı demin burada yazılan mesajdan farklı değil. Sansürdür bu, savunulamaz. Nasıl savunulamaz ya? Demokrasinin kendini savunma refleksleri nasıl üstlenecek o zaman? O zaman siz şunu da savunuyorsunuz. Hiçbir farkı yok ki. Amerika Birleşik Devletleri kongre binasının önündeki polislerin sayısını da iyice azaltsınlar. Kalksa hatta polise gerek yok. İsteyen istediğini yapsın. Bu mu? Bir farkı yok ki. Anlatılan şey bu değil. Demokrasinin sürdürülebilmesi için kendini savunma refleksine ne kadar sahip olabileceği çok önemli bir tartışma konusu. Demokrasi demokrasi içinde savunulmalı. Eyvallah. Dibine kadar. Ama bütün kurumlarıyla savunulmalı. Yani demokrasinin içinden siz bir takım güçleri çıkarttığınız anda iş son derece bir büyük değişiklik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcısının yaptığı, yürüttüğü eylemler şu dakika itibariyle başkanla ayrılmış durumda. Herkes görüyor bunu değil mi? Mike Pence'in yürüttüğü bir kanat var ve o 13 günlük süreç içinde iktidarı tamamıyla devretmeye hazırlanıyor. Onun dışında Donald Trump'ın bir bölümü var. Donald Trump'ın bir bölümü var ve adam hiçbir şekilde iktidardan vazgeçmek niyetinde falan değil. Fark ediyor musunuz ya da haberleri takip ediyor musunuz bilmiyorum. Üst üste Beyaz Saray'dan özellikle sosyal medyayla bağlantılı insanlar istifa etmeye başladılar. Bence açıkça görüşümü söyleyeyim. Yani muhtemelen bu süreç içinde kötü görünmemek için yapmayacaktır ama başkanlık koltuğundan indiği an ben çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Melania Trump'ın da cart diye bir boşanma davası açacağından adım kadar eminim ben. Çünkü bunun taşınabilir bir yönü yok. Bu bir isim değil. Bir görüşe bağlı olmak ya da bağlı olmamak. Nedir o görüş? Ben haklıyım. Bu kadar. Altını doldururum. Ne olduğu önemli değil. Üniversite konusunda da doldururum. Silahlanma konusunda da doldururum. Kadın hakları, kürtaj, aklınıza ne geliyorsa, din, hepsini de doldururum. İhtiyaç olduğunda konuşurum. Sen o ana kadar benim ağzımdan çıkacak hikmeti beklemek zorundasın. Bütün dünyada bütün faşistlerin yaşatmaya çalıştığı şey bu işte şu anda. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şey, bütün faşistlerin bir gün yapmayı planladıkları, hayal ettikleri şeydi. Bir faşist yaptı dün bunu. Yaptırdı. Çakallarını sokağa dökerek, kendisine körü körüne tapan, inanan demiyorum, tapan, akıllarını zerrece kullanma şansına sahip olmayan bir cahiller sürüsünü demokrasinin göbeğine saldı. Tam da yapılması hani en çok korkutan şeydi bu. En büyük tehditti ve gerçekleşti. Amerika'da kimilerine göre 4 saat. 4 saat sürdü. Ama bana kalırsa etkisi son derece uzun sürecek. Bu travmayı nasıl atlatacağı önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Diyebilirsiniz ki ya sana mı kaldı kardeşim Amerika Birleşik Devletleri'nin travmasını nasıl atlatacağını tartışmak? Bana kaldı. Çünkü orada yaşanan şey bütün dünya için bir örnek teşkil edecek. Herkes görecek. Oradan yapılacak çıkarsamalar, hayata Hilal Kaplan gibi mi bakıyorsunuz? Yoksa Amerika'da bu yaşananlar nedir kardeşim ve biz bunu nasıl yaptık, nasıl yarattık diye düşünenler gibi mi? Bence öyle bakmakta fayda var. Çünkü bunun içinden o zaman bir tırnak içinde hayır çıkartmak mümkün. Aksi takdirde sakatlanmış bir demokrasiyle nereye kadar gidilecek? Vallahi ben size söyleyeyim. Mesela şu dakika itibariyle Amerikan doları yerlerde sürünüyor. Bildiğiniz yerlerde sürünüyor. Hani bütün dünya açısından pandemi koşullarında dünya ticaretinin çok büyük bir bölümü çökmüşken Amerikan dolarının yerlerde sürünüyor olması Amerikan ekonomisi için son derece kötü bir haber. Ama daha kötü bir haber var peşinde. Demokrasinin bundan sonra nasıl sahiplenileceği bilinemezse eğer sanayideki çöküşün çok fazla hızlanması mümkün. Çünkü insanlar kendi telaşlarına daldıktan sonra bir şekilde karınlarını doyurmak değil orada telaş olan. Ülkenin devamlılığını sağlayabilmek. Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Hepsi için geçerli bu. Nasıl yaşayacak insanlar? Ne yapacaklar? Ne anlatacaklar? Nasıl yaşanacak bütün bunlar? Şimdi baktığınız zaman gördüğünüz hikaye, hepinizin gözünün önünde yaşanan hikaye, bütün dünya demokrasileri için geçerli bir hikaye. Çünkü dünya olağanüstü koşullar yaşıyor. Açlık ve kıtlık krizinin yaşanması an meselesi. Sadece bizde değil, üstelik hani birçok insanın demokratik dünya onlara bir şey olmaz diye baktığı ülkelerde, İngiltere başta olmak üzere. ciddi bir açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya ülkeler. Böyle dönemler, hani burada konuştuk ya daha önce, böyle dönemler özellikle otoriter figürlerin etrafında toplanıldığı dönemlerdir. Peki şöyle bir senaryodan bahsedecek olursak, ya otoriter figürler ortasından kırılırsa? Otoriter figür dediğiniz bambaşka bir davranışa gider ve o kafasındaki otoriter figürü acayip bir aşamaya geçirmeye karar verirse, o kitleler nasıl hareket eder? Dün kongre binasının önünden dağılanları gördünüz mü? İçlerinde bir grup var ki, bence asıl tehlikeli grup o. Ellerinde tam Amerikan tarzı birer küple alınmış, hani koskocaman, bizde olsa normalde banyo yaparsın o kadarıyla, kocaman kahveleriyle yüzlerini bağlamışlar maskeliler ama geziniyorlar. Kongre önündeki o büyük parkta geziniyorlar. Eyleme katılmışlar. Bence asıl tehlikeli grup o. Neden biliyor musunuz? Onlar bu yaşananları tehlikeli bulmuyor. Asıl sıkıntı bu. Diğerleri körü körüne inanmış bir grup. Onlar zaten vur da vuralım, öl de ölelim peşindeler. Onların başka derdi yok. Ama diğer grup, yani bu yaşananların tehlikesiz olduğunu, sıradan olduğunu, olup geçecek şeyler olduğunu düşünen insanlar, asıl tehlikeli olanlar o. Çünkü gündelik hayatın içinde sokağa çıktığınızda gördüğünüz insanlar onlar. Sizin benim gibi sıradan olduğunu düşündüğünüz insanlar. Yani benim gibi yaşıyor bunlar ya. Bunların hayatta işte sabah işe gidiyor, akşam işten geliyor dediğiniz insanlar. Asıl tehlikeli grup o. Çünkü faşizm tam da böyle ortamlarda güçleniyor. Tam böyle ortamlarda büyüyor ve bir yere geliyor. Çünkü o insanların umursamazlığı, bütün faşistlerin dünyada ne kadar büyüyebileceğini gösteriyor. İsterseniz 1930'ların başından alın bunu. Hitler'in hani sıradan bir onbaşı olarak hayata başlamasını ve geldiği yeri düşünün. İntiharına kadar geçen o kısacık süreçte, yani 15-16 yıllık süreçte. Onu düşünün. İsterseniz Mussolini'nin çıkışını düşünün. Hangi faşist lideri düşünürseniz düşünün. Hepsinin çıkışı son derece basit ama onlar için vazgeçilmez olan şey çakalları toplamak değil, Trump reisin çakalları değil orada önemli olan. Onlar hazır zaten. Kefenimizi giydik bekliyoruz reis diyen çakallardan farkı yok. Asıl sıradan insanın umursamaması bu insanların büyütülmesinin nedeni. Çünkü bu insanların büyüyebilmesi için insanların ondan korkmaması gerekiyor. Oysa burada korku gayet insani bir duygu olarak, önlem almayı da gerektirecek bir duygu olarak şart, lazım, kaçınılmaz. Çünkü ancak bu tehdidin farkına varılırsa bir adım atılması mümkün. Bakın 4 yıl içinde Trump'ın Amerika'yı getirdiği yeri görüyorsunuz. 4 yıl. 4 yıl, sadece 4 yılda. Peki şunu söyleme şansımız var mı bizim? Yani Trump geldi, başladı projelerine ve 4 yılda bu dönüşüm oldu. Mümkün değil. Bunun öncesi var. Trump'a yapılan hazırlık var. Öyle derin devlet, komplo falan diyecek değilim. Ulusun hazırlanması var. Yani yükselen, sessiz sessiz yükselen ırkçılık var. Faşist nüvelerin örgütlenmesi var. İnsanların birbirlerinden nefrete yönlendirilmesi var. Kutuplaşma var. Trump onun ortasında gelen bir figür sadece. 4 yılda bu kadarını çözüp bu hale getirebildi. Peki dünyanın farklı ulusları için? Asıl sıkıntılı olan sıradan dediğimiz insanın tavırsızlığı burada. Yayının ikinci bölümünde size söyleyeceğim. Çok da şaşıracaksınız. Allah Allah, sen mi söylüyorsun bunu diye. Evet, ben söylüyorum diyeceğim. İnsanların yüksek sesle bunun karşısında durabilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi dün kongre merdivenlerinin önünde ve kongrenin içinde yaşanan şeyler hepimize. Çünkü sıradan insan buna sessiz kalırsa bunların büyümesi an meselesi. 4 yıllık bir iktidarda olabilir, 18 yıllık bir iktidarda da, 25 senelik bir iktidarda da fark etmez. Zeminin nasıl olduğu önemli. Amerika Birleşik Devletleri 4 yıl içinde bu noktaya gelmedi. Hiç kimse kendini kandırmasın. Donald Trump değil tek başına bunu yapabilen. O, bu işi hızlandıran, belki katalizör olarak adlandıracağımız kişi. Bütün bu çakalları yönlendirebilecek nitelikteki en büyük çakal. Ama onun öncesi var. İnsanların mesela göçmen politikasında yaşadıkları sıkıntılar var. İnsanların ülkelerine gelenlerle iş bölüşümüne gitmemeleri var ki Avrupa'da benzer bir tehdit çok uzun süredir yükseliyor. 60'ların ortalarından beri şişen bir balon var. Patlaması an meselesi bunun. Patladıktan sonra hani bütün dünyanın o Birinci Dünya Savaşı ile yaşadığı, ulus devletlerin kurulmasıyla, küçücük küçücük devletçiklerin oluşumuyla sonuçlanan o çözülmeden çok daha beterinin yaşanması an meselesi. Neden? Çünkü körüklenen bir ırkçılık ve düşmanlık var. Mikro milliyetçilik denilen bir hastalık var ortada. Herkes kendi cemaati, cemiyetiyle birlikte içine kapanmış durumda. Ve kendisinin daha üstün olduğunu söylüyor ısrarla. Bunu aile içinde, aileler arasında yapabiliyor, mahallesinde yapabiliyor, kentinde yapabiliyor ya da eline yetki geçirirse ülkesinde yapıyor. Herkesin telaşı farklı. Kimi bunu bir ulus üzerinden yapıyor, kimi ümmet üzerinden yapıyor. Ama hepsinin kazıdığı, kaşıdığı yer aynı. Irkçılık, ırkçılık illeti. Yani burada ırki bir kavram olarak, ırkı ya da bir kavram olarak kullanırken farklı gerekçelerle de ilişkilendirmek mümkün. Burada sadece bir köken anlamında değil, bu kökenin sadece ırktan gelen bir köken olmayabileceği, dinden gelen bir köken olabileceği de unutulmamalı. Çünkü en rahat kullanılabilen ifade aslında o. Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünkü figürlerin içinde, hani o çok sıkça anlatılan beyaz, genç, beyaz Hristiyanlar grubunun, bazılarının redneck diyerek yani o kırmızı enseliler diyerek anlatmaya çalıştığı, o zontaların, nasıl söyleyelim, hanzoların en basit ifadeleriyle, onların bu kadar net yükselmesi değil, onlara sessiz kalan toplum gruplarının aslında yarattığı bir ortamdan bahsediyoruz biz. Sessiz kalındığı, bunlardan korkulduğu için bu kadar büyüyebiliyor. Tekrar söylüyorum, şunun aksini iddia edebilecek biri var mı içinizde? Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde, sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni düşünmeyin, sadece Sarıyer'i ve Beşiktaş'ı, pandemi koşulları nedeniyle yanlış anlamayın, halkın dolaşımına, gezilmesine, bilmem nesine kapatan polisin sayısı kongredeki polisin en az 3 katı değil miydi? Peki Amerika Birleşik Devletleri 4 saat boyunca orada ne yaşanacağını görmedi mi? Fark ettiniz mi? Aşağıdan aşağıdan bütün Amerikan ulusal kanalları, dünyada da izlenen ulusal kanallar, mesela CNN International, bizdeki gibi değil, o gösteremiyor, penguen koyamıyorlar onlar. Sıkıntılı. Yapamıyorlar tabii, onların bazı dertleri var. Yani sevse de sevmese de, hele bugün koşullarında, yani cumhuriyetçiler iktidardayken CNN'in ona nasıl diş bilediği ya da tam tersi durum olduğu zaman demokrat iktidarında Fox'un onlara nasıl diş bilediği ortada, eyvallah, buna bir şey demiyorum. Ama sonuçta habercilik yapılırken orada, herkesin gözünün önünde habercilik yapılırken parça parça yürüdü insanlar. Ve o parça parça yürümenin içinde biz çoğumuz gördük, sizler de görmüşsünüzdür. Elleri belinde merdivende bekleyen polisler vardı. Arkalarında göstericiler vardı bu arada. Kongreye girmiş, girmek üzere olan, cam çerçeve indiren. Umurunda değildi, adam orası verilmiş, orada duruyordu. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar talimat almadı. İşte kritik soru bu. Talimatı kim verecek? Kim? Tek adamdan mı bahsediyoruz? Ya o tek adamın elinde o talimatı vermek ya da vermemek konusunda da çok büyük bir yetki varsa, ki vardı dün, nasıl yapılacak o zaman? Önce o tek adamdan kurtulmak gerekmeyecek mi gerçekten demokrasiyi koruyabilmek için? Bunun yöntemi ne? Hani hep duyuyorsunuz Burhan Kuzu'nun, hiç rahmet falan da okuyacak değilim, Burhan Kuzu'nun bırakıp gittiği şu uydurma, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde denge ve fren ve denge mekanizmaları yok bunun içinde deniyordu ya, işte fren ve dengeden kastedilen şey tam da bu. Ya meclis işlevsizleştirildiği anda artık onunla ilgili demokrasiyi korumaya yönelik olarak adım atabilecek durumda olmazsa bizatihi demokrasi aygıtları, o zaman kim koruyacak? Nasıl yapılacak peki bu? Ha, halk mücadelesine gelecek. Yani bir iç savaştan bahsediyorsunuz o zaman, farkında mısınız? İyi ama demokrasiyi koruyabilmek için iç savaş gerekiyorsa eğer, o zaman şunu da söylemek zorunda değil miyiz? Demokrasi zaten kökten yıkılmış o ülkede. Oysa demokrasinin kendini koruyabilecek refleksleri olmalı. İşte bunun için parlamentolar şart. Bunun için parlamenter demokratik sistem şart. Bu yayını izleyen herkese söylüyorum. Ya farklı partilere, farklı liderlere oy vermiş olabilirsiniz. Dün o merdivenlerde yaşanan şey herkesin kulağına küpe olmak zorunda. Parlamentolar neden gerekli? Tek kişinin aklı değil, istişareye dayanan akıl, ortak bilinç neden gerekli? Dün oraya baktığınızda görmüş olmalısınız. Tek kişiden bir hikmet bekledi insanlar. Üstelik o tek kişiyi yenmiş kişi ekrana çıkıp davet etmese o herifin daha çıkacağı yoktu. Mecbur kaldı. Bence dünya bundan sonra çok sıklıkla ve çok büyük sertlikle demokrasinin demokratik yöntemlerle demokrasiyi nasıl koruyabileceğini tartışacak. tartışmak zorunda. Çünkü yaşananların içinde demokratik uygulamalar diyebileceklerimizle diyemeyeceklerimiz ayrılmak zorunda. Soruyorum size, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde sadece dert anlatmaya çalışan çocuklara uygulanan sistem demokrasiyle açıklanabilecek bir sistem mi? Ya da sabaha karşı kapıları, camları, çerçeveleri kırılarak evlerine, duvarları kırılarak girilmesi demokrasi olarak adlandırılabilir mi? Eğer onu böyle adlandırıyorsanız Amerika'da yaşananlara neden ses çıkartmıyorsunuz? Demokrasi kendini nasıl koruyacak? Neden burada bas bas bağırdığımız parlamenter demokratik sistemden vazgeçilmemeli, tek adam iktidarı bu yüzden kötüdür dediğimiz, eminim dün kongre merdivenlerinde yaşananlar içeride ateşlenen silahlarla daha iyi anlaşılmış durumdadır. Bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Ama umarım dünya buradan ciddi bir ders çıkartır. Bütün bileşenleriyle, hani çok sık kullanılan bir kelime bu da, bileşenler. Kastım bütün dünya, bütün devletler. Herkesin çıkartabileceği bir şey var. Çünkü önümüzde çok kritik bir dönem var bizim. Siyaseten falan değil, geçin onu. Bildiğiniz 1929 buhranına benzeyen, açlıkla tetiklenebilecek bir krize doğru koşuyor dünya. Çünkü hastalık, Covid-19 denilen illet bütün dünyayı sarmış durumda. İngiltere'den sonra Almanya'da muhtemeldir ki kıta Avrupa'sının başka ülkeleri de takır takır ardı ardına kapanmak zorunda kalacak. Ve bunlar üretimle birlikte sanayiyi de etkilediği için insanlar bir açlık senaryosuyla karşı karşıya kalacaklar. Ve böyle dönemler işte böyle akıl evvellerin takır takır ortaya çıktığı dönemler olacak. O zaman demokrasinin kendini korumasına yönelik bir takım mekanizmalar geliştirilmesine hep beraber katkı vermek zorundayız. Ama bütün bunların en önde geleni, şu yayının başından beri söylediğimiz, hepimizin yayının başından beri söylediğimiz, birincisi bu gerizekalılarla mücadele etmek ki o kolay, sorun değil. İkincisi ve daha önemlisi şu, sıradan dediğimiz insanların bu mücadeleye ikna olmaları. Sıradan dediğimiz insanların, her gün sokakta gördüğümüz, işe güce giderken karşılaştığımız, iş yerinde, metroda, otobüste, vapurda yan yana oturduğumuz insanların buna karşı sessiz kalmamasının önünü açabilmek. Çünkü o sessizlik faşizmin güçlenmesini doğuruyor. Sebastian Hafner'i hatırlıyorsunuz, değil mi? Hani burada bir kitap paylaşmıştık. Bir Alman'ın gözünden faşizmin nasıl yükseldiğini konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? O sadece Hafner'e özgü bir şey değildi. Dünyanın pek çok ülkesinde, Almanya'da, Almanya'nın göbeğinde faşizm yükselirken tehlikeli bir şey olarak görülmedi o. Çünkü insanlara dokunmuyordu. Ama dün Amerika Birleşik Devletleri'nin göbeğinde, Washington'da yaşanan, kongre binasının önünde yaşananlar bütün dünyaya dokunmak zorunda. En çok da sıradan insanın rolü üzerinde tartışılmak zorunda. Çünkü demokrasi dediğimiz şey sadece içselleştirildiğinde savunulabilecek bir şey. Onun dışında ihtiyaç olduğunda savunmak gerekirse eğer, İşte o zaman mesela kongrenin merdivenlerindeki polisin tavrını sorguluyorsunuz. Bu adamlar niye böyle davranıyor? Ya da niye öbür türlü davranmıyor diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Ve iş işten geçmiş oluyor. Demokrasinin kendini savunabilmesi ancak sıradan yurttaşın demokrasiye inanması ve demokrasi için mücadele edebilmeye ikna olmasıyla mümkün. Yoksa Trump reisin çakallarından bütün dünyada çok var. Sadece onların reis dedikleri de Trump değil. Bambaşka reisleri de var. Ve o kitlesel cehalet anlık bir kıvılcımla işin nereye gelebileceğini dün Washington'dan bütün dünyaya gösterdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Belki bugün bu sözler daha da anlamlı, biliyor musunuz? Dünyanın öbür ucunda, hani demokrasinin teminatı, bütün ülkelere biz demokrasi getireceğiz diyen yerde demokrasinin nasıl çöktüğünü görebilmemiz açısından önemli. Ve buna karşı hep beraber demokrasiyi nasıl savunuruzu tartışmak zorunda olduğumuz için önemli. O yüzden aynı şeye inanmamız hiç mühim değil şu anda. Hiç. Bizim savunacağımız tek kavram var. Sadece bugün ülkemiz için değil, bütün dünya için demokrasiyi savunabilmek. Ve demokrasinin kendi savunma yöntemlerini geliştirebilmesinin metotlarını bulmak zorundayız hep beraber. Bunu sıradan yurttaşlarla hep birlikte yapmak zorundayız. Biz burada bir araya geliyoruz ama farklılıklarımızla bir araya geliyoruz demiştim ya. Derdimiz şu, bugün dünyada herhangi bir medyada fark etmez, isterseniz Amerika'da, isterseniz İngiltere'de, isterseniz Ruanda'da, nereden bahsettiğinizin bir önemi yok. Medyada ele geçirilmiş durumda olduğu için Gerçekleri konuşabilmek giderek zorlaşıyor. Biz burada bunu yapıyoruz. Üstelik taraf tutmadan yapmaya çalışıyoruz bunu. Sadece sıradan insanın yaşamında olması gerektiği gibi, gerektiği kadar konuşuyoruz. Ve eğer derseniz ki ya bu yayınlar sürmeli ya, sürmeli. Biz oturup konuşmalıyız. Çünkü bu öbür türlü konuşulmuyor. Bir takım kerameti kendinden menkul tipler çıkartılıyor ekrana. Göreceksiniz bakın, bugün akşam izleyin. CNN Türk'ü, Habertürk'ü, NTV'yi. Onu izlemeyin, boş verin. Söyleyecektim onu, sonradan vazgeçtim, midem kalktı. Onu izlemeyin. Ama çıkartılan akademisyenleri bir izleyin lütfen. Hepsinin yaptıkları tahlilleri toplayın. Yarın sabah ölmez sağ kalırsak konuşalım burada, olur mu? Bu yayının sürmesi için katkınız olur mu? Olur. Şöyle olabilir mesela. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına bu yayın için küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. İki ricam var. Bir, lütfen yayında beğeni tuşunu kullanmayı unutmayın. Şu yukarı doğru baş parmak var ya. O, YouTube'un bu videoyu başkalarına da önermesi anlamına geliyor. 5 kuruş harcamadan bu yayın için yapabileceğiniz en büyük katkıyı yapmış olacaksınız. Yayının tanıtımı açısından. Lütfen yapın bunu. İmtina etmeyin, zor bir şey değil. Abone olmak hem buradan YouTube üzerinden mümkün, hem de unsalunlu.com.tr'de var. 5 kuruş harcamadan yapacaksınız onu da. Sadece bir tek mail adresi yazarak. Onu yaptıktan sonra yanda da küçük bir zil işareti var, görüyorsunuz, eski tip bir zil var. Ona dokunacak olursanız eğer yayın başlamadan size haber gelecek aynı zamanda. Bir de katıl düğmesini göreceksiniz. Hem YouTube'da var, hem de aynı şekilde unsalunlu.com.tr'de. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. İsterseniz bu yayını aylık küçük katkılarla desteklemeniz mümkün. İsterseniz kelimesi kritik burada. Çünkü istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olmaya devam edecek. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin hiçbir zaman değişmediğini ve bundan sonra da değişmeyeceğini lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim sizi. Değilseniz yarın sabah ölmez sağ kalırsam 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.